Güncel.
Sevgili dinleyiciler, güncel köşemizde konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Fatih Cengiz bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Cengiz, herkesin kendine sorduğu ve çevresine sorduğu ama bir türlü cevap alamadığı bu konuda sorular var. Evet, gıda evet. Beslenmemiz için gerekli ama neye nasıl güvenebiliriz? Yani çok kimyasallardan bahsediliyor günümüzde, evet. Gündem teşkil ediyor. Bu maddeler neden kullanılıyor? Kimyasal diyoruz, hiç kullanılmadan o ürünü biz tüketemez miyiz?
Evet. Tabii ki öncelikle çok önemli bir konu. Gıdalarımızda pek çok kimyasal madde şu an için mevcut durumda. Bunları çeşitli gruplarda sınıflandırabiliriz. Pestisitler var, ağır metaller var, katkı maddeleri var, antibiyotik kalıntıları var, endüstriyel kirlilikler var, ambalaj materyalleri var. Bunların bir kısmı gıdalarda istenmeden katılıyor veya bulaşıyor bir şekilde. Bunlar mesela pestisitleri bu grupta değerlendirebiliriz. Bunların temel hedefi gıda maddelerindeki veya tarımsal üretimdeki verimliliği üst düzeylere çıkarmak, belli bir kalitede ürün elde edebilmek. Bunun haricinde istenmeden bir şekilde bulaşan gıda katkı maddeleri var, istenmeden bulaşan kontaminantlar var. Bunlar da mesela endüstriyel kirlilikler, ağır metaller diye bu grupta bunları sınıflandırabiliriz. Yine antibiyotikler aynı şekilde isteyerek gıda maddesine katılıyor. Şimdi burada tabii ki vatandaşlarımızın kafa karışıklığını anlamak tabii ki mümkün. Pek çok bu maddelerle ilişkilendirilen sağlık etkileri var. Kanserojenik, mutajenik, teratojenik, immünotoksik, evet. Alerjik reaksiyonlar gibi. Tabii ki burada bir Paracelsus'un sözü var. Her madde zehirdir, önemli olan dozudur diye. Acaba bu etkiyi hangi dozda meydana getirdiği konusunda bir düşünmek gerekiyor. Bu toksik dozların belirlenmesi konusunda ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Gıdalarda pestisit kanıtları ile alakalı gıdalara katılabilmekle ilgili koşullar belirlenmiş durumda. Hangi dozda katılması gerekir? Burada üretici bazında bir takım düzenlemelerle başlanması gerekiyor. Örneğin belli bir pestisit preparatının belli bir konsantrasyonda hazırlanıp belli bir tarımsal alana uygulanması ve uygulandıktan sonra belli bir süre beklendikten sonra ancak tüketime sunulmuş olması gerekiyor. Tabii ki bunların hepsi normalize edilmiş durumda. Problemi oluşturan biraz da bu şekilde prosedürlere uymamak veyahut da bir takım fazla beklentiler uğruna bir takım gıdaları erken toplamak veyahut da uygun olmayan pestisitleri kullanmak pestisit kirliliğiyle bizim karşı karşıya kalmamıza sebep olabiliyor. Tabii ki bu maddeleri şu an için gıdalarımızdan tamamen uzaklaştırmak mümkün değil. Çünkü tarımsal üretim ancak buna dayanmış durumda. Mesela pestisitleri şu an için elimizde bir zehirli değnek olsa desek ki tamam bu saatten sonra tamamını kaldırıyoruz. Yani %60 bir verim kaybıyla karşılaşmamız olası.
Yerine koyabileceğimiz ve daha zararlı olan bir ürün yok.
Kesinlikle. Şu an için bu pestisitler konusunda özellikle son dönemde yapılan çalışmalar sistemik dediğimiz yani bu gıdanın bünyesine geçip insan sağlığını tehdit eden ve gıdanın arındırılması mümkün olmayan bir takım pestisitler var. Bunların kullanımıyla alakalı son dönemde bir takım kısıtlamalar hatta uygulamadan kaldırmalar söz konusu. Yerinde bunların daha az zararsız ve beklenen etkiyi oluşturabilecek tarım ilaçları şu an için gündemde. Hatta bunların büyük bir çoğunluğunun ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki az önce söylediğim gibi burada neye dikkat etmek lazım? Dozuna dikkat etmek lazım. Bekleme süresine dikkat etmek lazım. Vatandaşlarımızın herhangi bir gıda maddesinde pestisit olup olmadığını tespit etme imkanı duyusal özelliklerle mümkün değil.
Evet, peki bu konuda yani bir üründe pestisit kalıntısı varsa bizler bunu ölçemediğimize göre bu yasal bir düzenlemeyle zaten evet. Takip ediliyordur.
Evet. Şu an için bu Gıda Tarım Bakanlığı, Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü bunu belli periyotlarda şu an için izleme kapsamında gerek hallerden gerekse piyasadan topladığı ürünlerde bu şekilde kimyasal maddelerin kalıntı düzeylerini araştırıp resmi olarak deklare edilen rakamlarla karşılaştırarak eğer bir uygunsuzluk varsa sınır değerini geçmişse bunların insani tüketime sunulmasının bir şekilde önüne geçiriliyor. Veya bu şekilde uygulama yapan kişilere bir takım cezalar söz konusu. Tabii biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Yani öncelikle tabii ki bizim daha önce söylediğim gibi bir gıdada pestisit kalıntısı vardır veya yoktur şeklinde bizim duysal olarak algılayabileceğimiz herhangi bir faktör yok. Bu noktada mevsimine göre tüketmek belki biraz daha kalıntı riskini azaltabilir. Çünkü mevsiminde üretilmeyen sebzelerde ve meyvelerde tabii ki bir takım zararlara karşı, hastalıklara karşı çok daha ciddi miktarda pestisitlerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Doğal olduğunu düşündüğümüz ürünler konusunda tercihimizi bunlardan yana kullanabiliriz. Bir takım yani kendi yetiştirdiğimiz veya bir takım köylerden temin edilen ve emin olduğumuz, bazen köylerden diyoruz ama onlar
Güvendiğimiz
da bazen
diyoruz.
soru işareti olabiliyor. Güvendiğimiz yerlerden bir takım gıdaları tüketmek olabiliyor. Bir de özellikle son dönemlerde kullanılan pestisitler sistemikten ziyade kontak etki dediğimiz etkiyi yüzeyde kalan, daha doğrusu pestisit kalıntısının bir sebzenin veya meyvenin yüzeyinde kalan bir takım pestisitler söz konusu. Bunları yıkamakla, kabuk soymakla bir kısmı uzaklaştırılabiliyor. Özellikle bu yıkamanın etkinliğini artırıcı bir takım uygulamalar da şu an için
Nedir? Onları
gündemde.
da kısaca alalım, öğrenelim.
Mesela asetik asitin bu konu üzerine ciddi bir etkisinin olduğu benim doktora tezim sırasında yapmış olduğum çalışmalarla ortaya konulmuş durumda. Yani bu asetik asit derken tabii ki kimyasalda da böyle ama yani evsel uygulamalarda bunu bir sirkeli su olarak değerlendirebiliriz.
Yani yapraklı sebzelerde.
Evet, yapraklı sebzelerde bu pestisit kalıntısını bir noktada aşağılara çekmek mümkün. Az önce bahsetmiş olduğum faktörlere dikkat ettikten sonra yine de bir takım pestisit kalıntısı olma ihtimaline karşı bu şekilde bir uygulamayla asetik asitin giderim konusunda ciddi etkileri var. Yani bu şekilde bir uygulamayla bekletebiliriz. Asetik asitli suda bekletip belli bir sürede ondan sonra işleme alabiliriz. Bu riski biraz azaltacaktır. Tabii ki burada Antalya'nın tarım bölgesi olmasından hareketle aslında tarımsal üretimi yapan kişilerde bir takım böyle düzenlemelerin yapılmasıyla riskin azaltılması
Tabii.
da söz konusu. Yani bu vatandaşlarımızın tabii ki şu an için İl Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü bu şekilde kontroller yapıyor ama bunu bir trafik denetmenliği olarak değerlendirebiliriz. Hani kırmızı ışıkta geçenlere ceza veriliyor falan şeklinde. Yani üreticilerimiz özellikle önerilen dozda ilaç kullanmış olmaları oldukça kritik. Prospektüsünde yazan mesela 100 miligramı işte 10 litre suda çözündürüp buna işte bir dekar alana uygulayalım şeklinde bir prospektüs varsa bunu bu şekilde yapmış olmaları gerekiyor. Sonra en önemli kalıntı riskini oluşturan faktör bekleme süresi dediğimiz yani pre-harvest interval dediğimiz son pesti uyguladıktan sonra toplanmasına kadar geçmesi gereken belli bir süre var. Bu ilacın kalıcılığına göre değişiyor. Kiminde 2 gün, kiminde 5 gün, kiminde 1 hafta, kiminde 15 gün, kiminde 1 ay olmak üzere. Şimdi bu oldukça kritik bir süre. Çünkü yapılan bir takım çalışmalarla bunun kalıntısının hangi süre ve hangi koşullar altında güvenli sınıra indiği tespit edilmiş durumda. Yani üreticilerimizin burada belirtilen sürelere dikkat etmiş olması kalıntı riskinin azaltılması konusunda oldukça önemli. Eğer bu şekilde bir işlem söz konusu olursa, bugün gördüğümüz pek çok hastalıkla bunların
Evet,
ilişkileri
birçok
ispat edilmiş
hastalığa yol
durumda.
açıyor diyoruz o
Evet,
zaman.
kesinlikle.
Evet, peki bunların dışında hazır gıda ürünlerinden bahsedecek olduğumuzda Sayın Cengiz, ambalajlı ürünlerde, marketlerde gördüğümüz ambalajlardaki içerik konusunda, içeriği okuma konusunda evet çok küçük yazılıyor.
Evet.
Çoğumuz okumuyoruz hatta. Ama dikkat etmemiz gereken hususlar neler o ambalaj yazılarında?
Şimdi ambalaj yazılarında tabii ki gıdanın içeriğiyle ilgili bir takım bileşenler orada belirtilmesi gerekiyor veya
Ama oranları yazmıyor örneğin. Sadece içerikleri yazıyor.
evet. Bir de mesela spesifik gruplar için mesela alerjen uyarısı gibi veya bir takım hastalıklar için eğer riskli bir ürünse bunun belirtilmiş olması gerekiyor. Tabii ki küçük yazılıyor. Gözden kaçan faktörler olabiliyor mu? Olabiliyordur. Şimdi burada kullanılan en büyük sağlığımızla alakalı madde diyebileceğimiz gıda katkı maddeleri.
Evet.
Gıda katkı maddelerinin de az önce bahsetmiş olduğumuz pestisitler gibi güvenlik kullanım dozları belirtilmiş durumda. Bu güvenlik kullanım dozları çerçevesinde kullanıldığında insanlar için herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını söyleyebiliriz. Ancak burada güvenli dozun oluşturulması ile ilgili sürece baktığımız zaman bunların bir takım toksikolojik testleri yapıldıktan sonra vücut ağırlığı başına günlük olarak tüketilmesi gereken düzeyleri belirleniyor. Buna acceptable daily intake dozu diye söyleyebiliriz. Yani günlük maksimum alınması gereken doz olarak. Şimdi burada bir takım ortalama vücut ağırlıkları ve bu o gıdanın günlük olarak ne kadar tüketildiğinin belirlenmiş olması ve bu veriler çerçevesinde evet bu gıdada maksimum olarak bu şekilde katkı maddesinin sınır düzeyi bu şekilde olmalıdır şeklinde resmi deklarasyonlar söz konusu. Şimdi burada özellikle belli bir gıdayı çok fazla tüketenler için biraz daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle çocuklar için çok böyle gofret tüketen veya sürekli şekerleme tüketen veya sürekli jelibon veyahut da bir takım böyle
Sürekli
ürünler
çikolata,
tüketen.
sürekli asitli içecek örneğin tüketenler için. Evet, belli bir doz var ama her gün aynı
Aynı dozu
dozu
aldığınız
aldığında,
zaman
evet.
biraz bu konuda riskin artırıldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde az önce bahsettiğimiz pestisitler için de yine aynı durum söz konusu. Dengeli beslenmek, yani belli bir düzeyin altında tutmak, riski bertaraf etmek noktasında oldukça önemli.
Ve tabii aynı şekilde bunlardan alacağımız yani katkı maddeleri dolayısıyla alacağımız zarar da haliyle yine sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor, öyle değil mi?
Kesinlikle, yani sağlığımız konusunda ciddi riskler söz konusu. Özellikle son 10 yıllık rakamlara baktığımız zaman bir takım hastalıkların ciddi anlamda arttığını söyleyebiliriz. Yani bundan belki bir 30 yıl öncesinde kanserle alakalı hiç yani uzaktan veya çok bilinmeyen bir
Bilmezken.
şeyken şu an için çevresinde kansere yakalanmayan veya bununla ilgili hayatını kaybetmeyen bir yakını sanıyorum çok azdır veya yoktur diye düşünüyorum.
Değil mi? Peki, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ambalajlı ürünler zaten belirli bir denetimden geçiyor ve katkı maddeleri de zaten o denetim dahilinde
Evet.
bir düzey dahilinde sunuluyor bizlere. O zaman bu konuda bizim o ambalaj etiketlerini okumamız veya okumamamız çok da önemli değil diye düşünüyorum.
Ya bir takım tabii faktörlere dikkat etmemiz
Veya bir
gerekiyor.
alerjisi olan kimse,
Evet,
evet, dikkat
dikkat
etmeli.
etmesi gerekiyor. Özellikle bir takım çölyak hastalığı gibi, fenilketonuri hastalığı gibi bir takım hastalıkları varsa bunların belli konularda dikkat etmesi gerekiyor. Tabii önemli olan burada belli bir gıdanın çok aşırı tüketilmesi, o gıdaya konulmuş olan katkı maddesinden veya zararlı maddeden daha fazla bir maruziyet oluşmasına sebep
Evet, bu her
olabilir.
şeyin fazlası zarar burada
Aynen
da
öyle.
aynı şekilde devam ediyor sevgili dinleyenler. Sayın Cengiz, geçen hafta Su ve Sağlık Kongresi'ne
Evet.
katıldınız. Bu kongrede neler konuşuldu? Son olarak bunlara dikkat çekmek istiyoruz.
Evet. Şimdi tabii su ve sağlık, gıda ile birlikte su da bir takım kimyasalların maruziyeti açısından bizim için oldukça önemli.
Çünkü artık su da ambalajlandı.
Evet, kesinlikle. Bu sularda da yine aynı şekilde bir takım pestisit kalıntıları, ağır metaller, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, PCB'ler, bunların hepsi bulaşma riski var. Çünkü siz mesela bir pestisiti doğaya bıraktığınız zaman bunlar bir takım leaching dediğimiz süzülme faktörleriyle yeraltı sularına bulaşma ihtimali söz konusu. Yine endüstriyel kirleticiler, egzoz gazları bir takım etkilerle yüzey sularına bulaşan kirleticilerin bir şekilde bizim içme sularımıza kadar bulaşması söz konusu. Tabii kongrede bu su ve sağlık bağlamında bu şekildeki faktörler nelerdir? Bunların elimine edilmesi konusunda ne şekilde uygulamalar yapılması gerekli şeklinde bir takım sunumlar oldu. Benim de o kongrede bir sunumum vardı. Bu glifosat dediğimiz bir pestisit var ve bu pestisit son dönemlerde kullanım miktarı oldukça arttı. Hatta Türkiye'de yabancı ot öldürmek konusundaki en fazla tüketilen hatta tamamının bu şekildeki etken maddesine ait olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışındaki yapılan çalışmalara baktığımız zaman sularda bunların ciddi anlamda kalıntılarına rastlamak mümkün. Dolayısıyla ülkemizde de bu şekilde bir risk olma ihtimaline karşı bunun meydana getirebileceği sağlık riskleri konusunda bir sunumum olmuştu. Tabii ki burada yine dikkat edilmesi gereken bir takım sularla alakalı izleme çalışmaları şu an için Sağlık Bakanlığı'nın denetimi içerisinde, Türkiye Halk Sağlık Kurumu'nun denetimi içerisinde. Yine bunlarla ilgili limit değerleri oluşturulmuş durumda. Sularda tabii ki limit değerleri oldukça düşük. Mesela diyelim ki herhangi bir pestisitin konsantrasyonunun 0,5 mikrogram bölü litreden, 0,1 mikrogram bölü litreden veya bu pestisitlerin toplamının 0,5 mikrogram bölü litreden fazla olmamış olması gerekiyor ki oldukça düşük limitler. Bu çerçevede izleme çalışmaları gerçekleştirilerek herhangi bir risk olması durumunda yine bunların insani tüketime sunulmasının önüne geçiliyor. Yine kongrede dikkat çeken konulardan bir tanesi özellikle arsenik kirliliğiyle alakalı bir bölüm vardı. Hem Türkiye'de yapılan izleme çalışmalarındaki arsenik düzeyleri Sağlık Bakanlığı tarafından sunuldu. Aynı zamanda bu arsenik giderimi konusunda üniversitelerin yapmış olduğu bir takım çalışmalar söz konusuydu. Nanoteknolojiyle, nanopartiküllerle bu arseniği nasıl uzaklaştırabiliriz konusunda bir takım sunumlar oldu. Soru-cevap kısımları oldu. Bir takım bölgelerde, hatta yanlış hatırlamıyorsam Ankara'nın bir ilçesinde sulardaki arsenik kiriyle alakalı bir bundan yaklaşık 10 yıl önce bir riskin olduğunu, ancak orada bir arıtma tesisi kurulmasıyla bunun belli bir düzeyin altına çekildiği konusunda gerekli sunumlar oldu. Güzel bir söyleşiydi, güzel bir sunumdu. Bu Su ve Sağlık Kongresi için söylüyorum. Gerçekten insanlara fayda sağlayabileceği bilgiler aktarıldı.
Evet, peki biz su alırken dikkat etmemiz gereken özellikle hangi değerlere bakmalıyız veya hangi değerler hangi değerler arasında olmalı?
Şimdi sulardaki denetimlere baktığımız zaman iki tür denetim var. Yasal denetimlerden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi denetim izleme parametreleri, bir tanesi kontrol izleme parametreleri. Şimdi denetim izleme parametrelerinde bir takım indikatör kirleticiler söz konusu izlenmesiyle alakalı. Burada E. coli dediğimiz Escherichia coli mikroorganizması araştırılıyor. Koliform bakteriler araştırılıyor. Toplam aerobik mazotik bakteriler araştırılıyor. Bunun haricinde kimyasal parametrelerden klor araştırılıyor. Demir, alüminyum araştırılıyor. Şimdi demir ve alüminyum aslında demir esansiyel bir element denilebilir ama yani sulardaki tespit edilmiş olması bir takım diğer elementel kirliliğin de bir habercisi olduğu için bu şekildeki demir düzeyinin belli bir düzeyin üzerinde ise bu da 200 mikrogram bölü litre civarında yine bu şekilde bir kullanılmasına müsaade edilmiyor. Bunun harici denetim izleme çalışmaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var. Bu oldukça geniş bir alanda inceleme yapılıyor. Buraya baktığımız zaman pestisit kalıntılarından, ağır metallerden, pahalardan, PCB'lerden, arıtma materyallerinden geçebilecek kontaminantlardan, bunların içerisinde akrilamit olabilir, trihalometanlardan, yine sulardaki bir takım klorla organik maddelerin birleşimi sonucunda açığa çıkan kimyasal maddelerden, bunlarla alakalı komple bir izleme çalışması. Tabii ki bu denetim izleme çalışmaları daha çok su kaynaklarına veya su tedarik edilen yerlerde yılda bir veya iki kez yapılması gereken parametreler. Yani bu şekilde suların güvenliği ile ilgili bir takım çalışmalar var. Tabii ki belediyelerin kurmuş olduğu laboratuvarlar var bununla alakalı. Sulardaki kimyasal kirleticilerin hangi düzeyde olduğunda veya belli bir düzeyin üzerinde olduğu zaman kullanımının yasaklanmasıyla alakalı. Yani aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir takım izleme çalışmaları var. Yani şu an için bu parametreler çerçevesinde zaten bunların tüketimine engel olmuyor belli bir düzeyin
Evet.
üzerinde ise. Ancak burada mesela bir risk olarak görebileceğimiz bir takım damacana ambalajlarda tüketilen sular var. Bunların özellikle yaz dönemlerinde belli yerlerde bekletilmesiyle, güneş altında bekletilmesiyle damacana ambalajlardan suya geçen bir takım kimyasallar söz konusu. Bunların da şu an için kontrolüyle alakalı Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir çalışma yaptığını yine Su ve Sağlık Kongresi'nde öğrenmiştik. Özellikle tüp ve su satışının aynı yerde olmayacağına yönelik bunların ciddi yaptırımlarının olması gerektiğine ve şu an için yapılan ciddi yaptırımlar var. Bunlara yönelik bir takım çalışmaların olduğunu o kongrede öğrenmiştik.
Evet. Efendim çok teşekkür ederiz.
Ben
Konuğumuz
teşekkür
olduğunuz
ederim.
için, bizleri aydınlattığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, güncel köşemizde Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi öğretim üyesi doçent Doktor Mehmet Fatih Cengiz bizlerleydi.